Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi mikrofonlarımız başında ben Deniz, psikolog Feyzullah Gürdaş ve kıymetli hocam, psikiyatrist Profesör Doktor Medaim Yanık'la mutlu evliliklerin izini sürmeye, aramaya devam edeceğiz. Evet hocam, bugün yine önemli konulardan bahsetmek istedik sizinle beraber. Eş ilişkilerini etkileyen meseleleri konuşmaya devam ediyoruz ve bazı çözüm yolları, tavsiyelerde bulunmaya çalışıyoruz. Dikkatleri çekmeye çalışıyoruz aslında. Bazen evlerde tansiyon yüksek oluyor. Yüksek olduğu durumlar oluyor. Çocuklar da olabilir, baba da olabilir, anne de olabilir. Bazen gerginlikler, gerilimler olabiliyor. Ve biliyoruz ki bu bulaşıcı tarafı da var aslında bunun, stresin, aile içi stresin. Böyle durumlarda eşler neler yapmalı? Çocuklarında görebilirler bunu. Çocuklar üzerinden olabilir yani, kendilerinde olabilir. Neler yapsınlar bu tansiyonu düşürmek için, tavsiyeleriniz neler olur? Önce bu tansiyon kavramını belki biraz açalım aile içinde.
Şimdi Feyzullah, tansiyon kavramı aslında tıptan alınan bir kavram. Bireylerin tansiyonu olur. Evin tansiyonu kavramı yeni bir kavram, bir benzetme.
Evet.
Aslında bireysel tansiyon şunu gösteriyor. Tansiyon aletiyle ölçtüğümüz, aralığı belli olan bir değer. Tansiyonun düşük olması veya yüksek olması problem olarak kabul ediliyor. Çünkü uzun süre tansiyon yükselmesi, yani damar içi basıncın yüksek olması bir dizi tıbbi hastalığa yol açıyor. Şimdi evlerin tansiyonu ne demek? Aslında evdeki gerilim miktarı, evdeki stres miktarı. Yine evleri böyle bir spektrumal düşünürsek, oldukça etkileşimin az olduğu sessiz evler diyebileceğimiz, işte optimal bir ortalama bir aralıkta etkileşimin olduğu evler dersek, bir de böyle özellikle de etkileşimin yüksek olması anlamında değil de olumsuz etkileşimin yüksek olması anlamında. Şimdi bir taraftaki böyle birbirlerinden kopuk,
çok düşük tansiyon.
Düşük tansiyon, birbirlerinden kopuk aile fertleri, herkes bir kenarda. Diğerinden yüksek. Aslında orada da belki tansiyon tersten yüksek, o da yüksek. Bir tarafta da evde dövüş, kavga veya negatif etkileşimler veya küsmeler var. Böyle bir atmosferde uzun süre kalmış olmak ailenin bütün üyelerine zarar veriyor. Yani bir nevi ailenin anne baba olmanın sorumluluğu nasıl eve ekmek getirmek, evde çorbayı kaynatmak ise, evin psikolojik gerilimini de belli bir miktarda, belli bir aralıkta tutmayı gerektiriyor. Kanaatimce bir evde tansiyonun yüksek olmanın üç tane belirtisi var. Birinci belirti, aktif bir kavga hali. Bu özellikle sözel kavga hali. Eleştirme, aşağılama, laf sokma, alay etme. Düşünün ki evin içindeki etkileşim tarzının neredeyse özelliği, işte herkes birbirine laf sokuyor, herkes birbirine alay ediyor, herkes birbirine aşağılayıcı, eleştirici cümleler kullanıyor. Evde veya babadan çocukları oluyor. Biz bunu nerede biliyoruz klinikte? Bizim hani zihin bölünmesi dediğimiz durumlarda, yıllar sonra zihni bölük olarak bize gelen kişiler, annelerinin, babalarının nasıl eleştirisel olduğunu, nasıl aşağılayıcı davrandığını, her söze, her davranışına laf söylediğini, aradan 15 sene, 20 sene geçse bile bunu bize anlatıyorlar. Çünkü zihinlerinde kalıcı bir şey.
Evet.
Bunun kendilerine zarar verdiğinin bilincindeler. Demek ki evde böyle bizim mahşerin dört hatlısı dediğimiz, sadece karı koca arasında değil aslında çocuklara yönelik de aşağılama, eleştirme çok fena bir şey. Bir evde çocuklara yönelik beğenmeme, kıyaslama, bunun diyelim ki erkek kadına, kadın erkeğe, işte çocukların anne babaya, babanın annenin çocuklara yapmış olması bir ev için oldukça zararlı bir şey. İkinci gösterge, evin tansiyonu yüksek olması, artık ailedeki şeyler, bu çatışma sözel olmaktan uzaklaşmış, bir öteye geçmiş, artık fiziksel bir kavga hali var. Evde sürekli birbirine terlik atıyor, biri birine tokat atıyor, işte biri birini boğazlıyor, biri birinin üzerine yürüyor veya eşya atıyor. Evin ortamında artık şiddet, fiziksel şiddetin hakim olduğu bir hal var. Bu da tansiyonun yüksekliğinin diğer göstergesi. Aslında üçüncü gösterge de evde küsme ve birbirinden uzaklaşma hali var, kopuk. Aile olmak demek birbirleriyle etkileşim halinde olmuş olmak demek. Yani buradaki kastettiğim şey kültürel olarak sakinlik değil. Bazı aileler kültürel olarak sakindir. Aralarında pozitif ilişki vardır ama aile çok etkileşen, çok konuşan bir... Bu kültürel bir kod, bunu negatif diyemeyiz.
Evet. Ailenin mizacı gibi.
Ailenin mizacı biraz sessiz olabilir. O bizim orada usuller de öyle çok sesli şeyler olmaz. Kendi halinde insanlar da var. Bu normalin sınırlarında. Bizim kastımız küsme aktif bir şey aslında. Karşınızdaki kişiyle ilgili bir sorunuz var. Artık bunu konuşmakla da halledilmeyeceğini düşünüyorsunuz. Ondan uzaklaşıyorsunuz. Baba küs. Herkesten tek başına yemek yiyor veya anne baba küs. Veya çocuklar birbirleriyle küs. Bu uzaklaşma, küsme hali de aslında tansiyon yüksekliğinin başka bir göstergesi.
Evet hocam.
Bu halde uzun kalmış olmak aynen bireysel damar içi tansiyonu yüksek olması gibi aile üyelerinin zihin dünyalarında tesir bırakabilir, iz bırakabilir. Bunun farkına varıp yani şöyle bir tarzda ya bizim zaman zaman nasıl diyelim ki bir iş adamı işleri nasıl gidiyor diye sorar ya kendine. Hesabını kitabını yaparken bulur kendisini.
Evet hocam.
Kişilerin, anne babanın, hatta çocukların zaman zaman bizim evde işler nasıl gidiyor? Bizim evin hali nasıldır? Bizim evin psikolojisi nasıldır? Bizim evin tansiyonu nasıldır? Üzerinde çalışılması, dikkat edilmesi gereken şey nedir? Neyi arttırmam lazım? Ne de eksiklik yapıyorum diye üzerine tefekkür, muhasebe etmemiz gereken bir durum. Çünkü evin ruh sağlığı işimizin ekonomik sağlığından lığı kadar önemli, belki daha önemli.
Belki
çünkü
daha
en
önemli.
Sahip olduğumuz en önemli şey bu bir aile.
Evet, çünkü mali açıdan zora bile girsek güçlü evet. Bir ailemiz varsa birlikte çok daha iyi toparlanıyor.
Evet.
Çok
evet.
Daha iyi toparlanıyor.
Bir de her şeyimizi yani ekonomik olarak kayıp büyük bir sorun tabii, stres faktörü ama aile İyi kaybettiğinizde, çocuğu kaybettiğinizde yani malı mülkün değeri sınırlı bir kıymette.
Aynen öyle hocam. Bir de bu tansiyonla ilgili hep sizin böyle üzerine konuştuğumuz şey var. Mesela psikiyatrik anlamda zorluk yaşayan kişiler, bazı işte rahatsızlık yaşayan kişiler, çeşitli rahatsızlıklar. Özellikle çocuklar olabilir, gençler olabilir. Eğer evde gerilim devam ediyorsa, tansiyon yüksekse iyileşme de ona göre yavaşlayabiliyor, hatta engelleyebiliyor değil mi hocam? Özellikle işte zihin bölünmesi yaşayan kişilerde bu çok önemli bir faktör haline geliyor. Siz de sık sık ailelere diyorsunuz ya, ailedeki gerilimi düşürün, tansiyonu düşürün diye.
Şimdi gerilimin bir kısmı bazen diyelim ki ailedeki fertlerin huysuzluğu, geçimsizliği üzerinden oluyor. Ama bazen de bir ailede gerilimi yükselten değişik faktörler oluyor. Mesela diyelim ki ailede birinin bir rahatsızlık yaşamış olması. Bu bazen ağır fiziksel bir hastalık, diyelim ki bakım gerektirme veya diyelim ki bazen bu zor bir çocuk, hiperaktif işte dikkat eksikliği gibi, otistik gibi veya davranım bozukluğu gibi zor bir çocuk veya diyelim ki işte bir disosiyatif kimlik bozukluğu, zihin bölünmesi veya anneden babadan çocuklardan birinin bir mani atağı yaşaması. Şimdi bu türden faktörler de ailenin gerilimini yükseltir. Çünkü aileye bir stres var içeride. Bunu yönetmeyi başaramadığımız zaman zor olan şey bir miktar yükseltir. O kaçınılmaz şey. Ama bunun hani böyle ölümcül tansiyona, beyin kanaması sebep olabilecek düzeydeki tansiyona yükselmemesi için mücadele etmek lazım. Bazen de aileyi daha dışarıdan faktörler etkiler. Yani ailede aslında işler yolunda gidiyordur ama baba iflas eder.
Hı hı.
Veya bir işsizlik olur. Veya diyelim ki herkesi etkileyecek bir kaza bela olur. Mesela deprem olur, bir şey olur. Buna bağlı aile yine dengesi bozulup bir tansiyon haline, gerilim ailede bir stres yükselmesi olabilir. Bence buradaki en önemli perspektif şu. bir nevi ailenin gidişini hep bir check etmek, bir bakmak lazım.
Evet, dediğiniz gibi ne haldeyiz, ne yapıyoruz, nasıl gidiyor diye bir kendi içine dönmesi lazım her bir bireyin belki de. Evet hocam.
Evet.
Başka bir sorum hocam. Şimdi sizin yazılarınızda yine vurguladığınız, benim de çok orijinal bulduğum bir mesele vardı. Evliliklerin seyrini etkileyen 7 alışkanlık üzerine 2 yazı yazmıştınız. Bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Yani bazı fark edilmeyen özellikle bazen evliliklerde, hani diyorsunuz ya bazen muhasebe etmek, çek etmek, tefekkür etmek lazım. Farkında olmadan sürdürdüğümüz bazı alışkanlıklar var. Burada bizi dinleyen kişilerin belki dinleyicilerimizin böyle dikkatini çekmekte adına bu alışkanlıklardan biraz bahseder misiniz? Seyrini etkileyen olumlu olumsuz bazı alışkanlıklarımız neler?
Evet. İstersen önce şöyle bir sayalım, sonra tek tek açalım. Evet. Çünkü böyle bir şeyi severim ben. Zihinde önce bir böyle hani bir yol belirlemek, sistemi belirlemek, sonra tek tek açmak.
Evet.
Bir yol haritası gibi gösterip sonra bunları tek tek açmak. Bu şeyde ben 7 tane mesele olduğu, evliliklerin seyrini etkileyen 7 alışkanlık gibi böyle evliliklerdeki olan ritüelleri, seremonileri veya tarzları kastetmiştim aslında bunda. Bir, ayrılma veya bir araya gelme seremonilerinin olup olmaması. Aile ayrılıp veya bir araya geldiği zaman bir seremoni var mı yok mu? İki, eşlerin birbirlerini beğenilerini söyleyip söylememesi. 3, eşlerin uyanıklık ve uyku ritimlerinin uygun olup olmaması. Yani beraber uyuyup uyanmama hali. 4, evde çorbanın kaynayıp kaynamaması. Temsili bir şey. Yani evde düzenli bir yemek var mı? 5, eşlerin tek başlarına sosyal medya veya bilgisayar oyunu ile aşırı meşguliyetleri. 2 kavram var burada. Tek başlarına 2, aşırı. İkisi de problem.
Evet.
6, beraber bir etkinlik yapıp yapmama. 7, karar alma süreçlerinin birlikte olup olmaması. Şimdi bu 7 tane mesele, buna 8. eklenebilir, 6 çıkarılabilir. Bu tür şeyler mutlak değil ama bu şeye nereden gelmişti? Hani bu yazıyı nereden oluşturmuştuk?
Evet,
aslında
hikayesini.
Onun hikayesi. Hikayesi aslında evlilik terapileri, eş terapileri yaparken veya ailelerle uğraşırken sık görülen problemleri listeleyip böyle bir şey oluşturmuştuk. Tabii listenin değişik açıdan oluşturma şeyi var ama böyle hani sıklıkla mesela çiftler sizin önünüze ne getiriyor veya baktığında ne problem oluyor? Bunları böyle alt alta yapıp bir sıralama yapıyorsunuz. Yoksa herhangi bir kitapta böyle bir şey yazmıyor.
Evet.
Yani bizim bir araya getirdiğimiz ama hani tekrar tekrar gördüğümüzden dolayı bu ailelerde galiba bayağı önemli bir mesele dediğimiz bir gözlemlerden oluşan bir şey bu.
Evet hocam.
Şimdi istersen birden başlayalım değil
evet,
mi?
Evet hocam.
Bir tanesi ayrılma ve bir araya gelme seremonilerinin olup olmaması. Şimdi
bu niye önemli bir şey hocam? Niye sorun? Varsa mesela neden önemli bir alışkanlık, yoksa niye sorun olsun?
Şimdi galiba ritüeller, seremoniler, ritüeller bir kurumun, bir yapının, bir insan topluluğunun sürekliliğini sağlıyor. Mesela bayramları, seyranları düşünün, bayramları düşünün. Cumaları düşünün. Bunların bir düzeni var, bir seremonisi var, bir akışı var, bir bilinen bir seyri var. Ritüelleri olan her şey uzun süreli ve kalıcı olur. Bu sosyolojik bir bakış açısı, kültürel bir bakış açısı söylüyorum. İki, mesela bayramları düşünün. Bayramlarda bir ritüel olmuş olması, işte mesela büyük ailenin bir araya gelmesi açısından yılın ortalamasının en doruk hali.
Evet.
Değil mi?
Evet.
İnsanlar bundan dolayı, bayramdan dolayı büyük aile birbirlerini görme anlamındaki en yüksek, en doruk hal. Özellikle modern atomize olduğumuz bir toplumsal yapıda bayram bir nevi insan etkileşimlerini tepeye çıkartıyor.
Çünkü kendi kabuğumuza çekilmiş haldeyiz. Neredeyse çekirdek aile olarak yaşıyoruz. Ancak klasik tabirle bayramdan bayrama zaten
tabii
görüşebiliyoruz.
Bayramdan bayrama ama işte o bayramdan bayrama hali o tepe, o
evet,
şeyi sağlıyor. Yılda evet, diyelim ki en azından 2 tane.
2 kere.
Bütün geniş aile, yani sırf küçük aile de değil. Geniş aile bir şekilde bir araya geliyor. Şimdi aslında Mesela diyelim ki bir pozitif mutlu evlilik şeyini hatırlıyor musun? Bir de yaşlı bir çift.
Onları düşünüyordum şimdi.
Sen onu seviyorsun. Ne diyordun?
Çok seviyorum o hikayeyi. Çünkü tam buna örnek aslında. Her sabah teyzemiz şöyle söylüyordu. Ben hatırlıyorum olarak. Belki birebir aktaramayabilirim ama. Diyelim ben kalktım diyor teyzemiz. Sabah namazını uyandım. İşte sünnetini kıldım. O sırada işte beyim çıkıyor evden. O da namaza gidecek. Farzı kılmadan önce giderim. Onun ceketini tutarım. Ondan sonra giydiririm. Ondan sonra balkona çıkar. Ona bakarım o gidene kadar. O da bana döner. Ya hanım işte yapma, beni utandırıyorsun der. Ondan sonra döner farzını kılarım. Bunu işte her sabah yaptıkları neredeyse bir ritüel olarak birbirini uğurlama, karşılama ve bunu 50 küsür yıllık evli çiftlerdi. Çok hoşuma gitmişti. Çok etkilenmiştim. Birbirlerine olan o muhabbetinden. Bunu sağlayan şey tabii ki muhabbetleri ama bu ritüeller de aslında, bu seremoniler de ne kadar önemli olduğunu bize göstermişti.
Evet. Buradan kalkarak aslında eşlere, diyelim ki sabah birbirlerine bir nevi bir ayrılma şeyi, yani hoşça kal gibi. Hani diyelim ki işte sabah kadın çalışmıyorsa veya beraber çalışıyorlar. Sen yani beraber bir ayrılma seremonisi, hoşça kal, hani Allah'a ısmarladık türünden bir, beraberinde de diyelim ki işte bir dokunmanın da olduğu bir hoşça kal seremonisi.
Evet.
Şimdi genellikle hani çocuklara yapılır genellikle. Çocuklar biraz büyüyünce devre dışı kalır. Sanki eşlerde böyle bir seremoniye ihtiyaç yokmuş gibi düşünülür. Aksine var. Aynı şey diyelim ki akşam eşe döndüğünde de diyelim ki işte kapıyı kendi anahtarıyla açıp kimsenin hoş geldin şeyi olmanın yerine bir nevi hani hoş geldin bir seremoninin olmuş olması.
Çocuklar evdeyse şöyle bir kapıya doğru toplaşmaları, hanımın kapıyı açması.
Çünkü bu anlar böyle duygusal ve fiziksel bir temas da sağlayıp bir aile olmanın bir ritüeli gibi bir şey oluyor. Bu aslında sadece bizde değil, dışarıda da bu ritüelleri arttırma ile ilgili, evliliklerde, eşler arası ilişkilerde ritüelleri arttırma ile ilgili bir çaba var.
Evet hocam.
Çaba var.
Evet.
Peki.
İkinci şeyden devam edelim hocam alışkanlığa. Sonra belki kısa bir ara veririz.
Evet. Eşlerin birbirlerine beğenilerini söyleyip söylememesi meselesi. Biliyorsun meşhur eş terapilerinden Gottman'da da bu mesele var. Birçok aslında evlilik şeyinde, eğitimlerinde beğeniyi söyleme. Yani marifet iltifatı mı tabidir derler.
Evet.
Eşler zaman içinde birbirlerinin negatif taraflarını görmeye veya negatifleri söylemeye eğilimli. Sanki hani negatif şeyi söyleyecek, o tarafı düzeltecek de iyi olacak
evet,
gibi.
Evet, şikayet kültürü oluşuyor.
Şikayet kültürü oluşuyor. Aslında onun yerine eşin yapıp ettiklerinin pozitif taraflarının ön plana çıkarılması, negatiflerin değişmesi için de daha etkili gibi görünüyor. Yani bu negatifi görmemek, yalancı bir pozitiflik üretmekten bahsetmiyoruz. Özellikle negatifi eleştirisel bir tonla söylemiş olmak düzeltme potansiyelini çok yükseltmiyor. Sınırlı bir şey. Bir kere iki kere söyle. Tekrarlayıcı söylediğiniz zaman artık bu zaten bir durumu ifade etmekten yerine eleştiri kültürüne dönüyor. Eşle ilgili pozitif tarafı ön plana alıp pozitif tarafı söyleme, beğeniyi söyleme çok daha etkili. Özellikle de eşin benim bu tarafımı gerçekten beğeniyor. Bunu numaradan da değil, seviyor bunu. Yani diyelim ki işte yemek yapmanı, anneliğini, babanın şefkatini, değil mi? Babanın dürüstlüğünü biliyor, gerçekten de inanıyor. Özellikle de iki tarafın da samimi olduğunu bildiği şeyleri tekrarlamak ve söylemek de daha etkili gibi oluyor.
Hatta küçük bir şeyse bile yaptığı şey güzel şeyden yani takdir edilmek, küçük bir şey bile olsa belki bunu birazcık abartmak.
Evet.
Ama olumsuz şeyleri daha biraz görmezden gelmek, yani biraz terse çevirmek çarpı daha etkili olabilir dediğiniz gibi hocam. Evet.
Yani bu nevi bir nevi takdir ve beğeni kültürünü geliştirmek hem evlilikleri hem çocukla eş aile kültürüne çok ciddi katkı sağlıyor.
Çocuklara da örnek oluyor, model tabii. oluyor. Teşekkür etmek, takdir etmek. Bu soru kardeşleriyle de mesela bunu görüyoruz. Yani birbirlerine de sonuçta model alıyorlar ve kopyalıyorlar bizden.
Tersi de çok fena. Yani bunun yerine diyelim takdir ve beğeni yerine hani negatifleri ön plana çıkarıp oradan eleştiri kültürü kurma, beceriksizlik vurgusu, karşılaştırarak negatifi gösterme, hani beğeninin yerine eleştiri dersek onun fena yaralayıcı olduğunu biliyoruz.
Evet.
Beğeni bir öteye geçiyor, hem yaralayı kapatıyor hem de ekstra bir iyilik hali oluşturuyor.
Ve motivasyon da sağlıyor. Yani hı. laf aramızda hani beyefendi diyelim yemeği yedikten sonra tabağını aldı, şöyle lavabonun içine koydu. Hı. Şöyle sudan geçirdi ya da makinenin içine koydu. Küçük bir şey gibi geliyor ama işte hanımın orada Allah razı olsun bey demesi bile hı hı. bir sonraki sefer belki birkaç bulaşık daha hı hı. oraya koymayı hani o
arttırıcı
bir etki olabilir. Yani erkeklerin biraz bu anlamda gazla çalıştığını söylesek belki espri olur ama yanılmış olmayız. Mikrofonlarımız başında ben Deniz, psikolog Feyzullah Kürdaş, Profesör Doktor Psikiyatrist Medaim Yanık'la Mutlu Evlilik Atölyesi programında bugün evliliklerin seyrini etkileyen alışkanlıkları konuşmaya başlamıştık. İki alışkanlıktan bahsettik, olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek alışkanlıklardan. Birincisi ayrılma ve bir araya gelme seremonilerin olup olmaması. Belli bir seremoninin olması, ritüelin olmasının evliliklere iyi geldiğini söylemiştik. Birbirlerini uğurlama, karşılama ya da benzeri ritüeller. İki, eşlerin birbirlerine beğenilerini söyleyip söylememesi durumu vardı. Bu oldukça bazen cimri davrandığımız bir mesele. Biz burada olabildiğince bonkör olmaktan, takdir etme konusunda beğenileri, gerçek beğenileri sunma noktasında bonkör olmaktan bahsetmiştik. İyi geleceğini düşünmüştük. Ve hocam üçüncü alışkanlık, seyri etkileyebilecek, eş ilişkilerini etkileyebilecek üçüncü alışkanlık, eşlerin uyanıklık ve uyku ritimlerinin uyumlu olup olmaması. Bu da pek dikkat edilmeyen, bazı durumlarda gerçekten kronikleşebilen ama oldukça etkili bir mesele hocam. Evet. Ne dersiniz bununla ilgili?
Bu çok önemli bir mesele. Çünkü çok sıklıkla bozulan bir mesele. Bu aslında hem eşler hem ailenin uyku uyanıklık ritminin beraber olmuş olması. Mesela özellikle yaz tatillerinde şu anda mesela dinleyicilerimiz kendilerini sorsunlar. Ailenin uyku uyanıklık ritmi ne kadar birbirine uyumlu? Bu dönemler en fena dönemler. Ne demek uyku? Beraber yatıp aşağı yukarı beraber uyanma saatlerinin birbirine ne kadar yakın olup olmaması. Mesela işte diyelim akşam 12'de beraber yatıyorlar. İşte sabah diyelim ki bir kahvaltı öncesinde beraber kalkıyorlar ise uyku uyanıklık ritmi beraber uyumlu demektir. Ama diyelim ki işte ailenin bir ferdi, karı koca veya çocuklar. İşte biri 12'de, 11'de yatıyor, diğeri gece 3'te yatıyor. Biri sabah 7'de, 8'de kalkıyor, diğeri saat 11'de veya öğleden sonra kalkıyor ise burada uyku uyanıklık ritminde ailenin bozukluğu veya eşlerin bozukluğu var. Şimdi bu niye önemli bir şey?
Evet,
bu
nasıl etkiliyor?
Yani iki açıdan önemli. Bir kere insan doğası, biyolojisi, hormon düzeni güneşe göre ayarlanmıştır. Yani biz tabiatın bir parçasıyız. Yaratılışımız tabiata uyumlu. Biyolojik sistemimiz tabiatla uyumlu. Bir nevi işte diyelim büyüme hormonu gecenin belli bir saatinde salınıyor. İşte nitelikli uykuyu ancak gecenin belli bir saatinde yapabiliyoruz. Doğal halimiz elektriğin olmadığı, modern hayatın olmadığı doğal halde İnsanlar işte güneş ışıklarına göre erken uyuyup bir şekilde erken kalkıyorlardı. Biyolojik ritmimize en uygun hal bu. Ama modern dünya, elektriğin kendisi, sosyal medya araçlarının kendisi, iş düzenlerinin değişimi.
Evet.
Bunlar ailenin hem bir araya gelme düzenini bozdu hem uyku uyanıklık ritmini bozdu. Sıklıkla olan şey şu, Diyelim ki sabah erkenden işe gidenler mecburen gece belli bir saatte erkenden uyuyorlar. Ama gitmeyen bir şey, yani şu senaryoda mesela erkek çalışıyor, kadın ev hanımı.
Evet.
Yani bir nevi gece 3'e 4'e kadar televizyona, sosyal medyaya takılıp eşi tek başına yatakta, yatağa girip uyumuşken kendisi ayakta, sabah erkek işe giderken kadın hala uyuyor.
Uyuyor, hele şeyse, okula giden çocuk da yoksa ya da yaz dönemindeyse. Evet. Kalkmak zorunluluğu da yoksa daha da zorlaşıyor. Bu sefer o ritüel dediğimiz şey olmuyor. Seremoni dediğimiz şey olmuyor. Gece uykuya dalarken, tabii, ayrılmalarda, bir araya gelmelerde, tabii, bunların hiçbirisi denk gelmeyecek, tabii, o zaman.
Cinsellikleri de bozuluyor.
Evet.
Yani cinselliğin bozulma nedenlerinden bir tanesi de o beraber uyuyup beraber uyanmama meselesi. Şimdi tabii bunu böyle acayip bir mesele haline getirmek istemem. Hı-hı. Yani birçok ailede birçok şey çok iyi gidiyorsa, yani burada da kendi aralarında bir anlaşma, bir uzlaşma var ise, tolerans gösteriyorlarsa, hani bu var diye evliliğin her şeyi berbat, kötü filan anlamına,
tabii, tabii, alarm haline
gelmez,
girmeye gerek,
getirmeye
yok,
gerek yok ama güçlü bir negatif gösterge. Yani özellikle de bunu bir taraf sorun yapıyor ise.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Diğeri de hani bana ne havasındaysa, veya değiştiremiyorum ben bunu, uykum gelmiyor. Çünkü gerçekten de uykusu gelmiyor. Yani
uyuyamıyor,
siz bir ay,
evet,
bir ay gece 3'te 4'te uyumaya kalkarsa, başlarsanız, sabah da 11'de 12'de uyanma eğiliminde olursanız, ondan sonra 31. gün ben bir, ya işte beraber bey kızdı beraber yatalım derseniz uykunuz gelmez. Çünkü bu sefer beden saati ona göre ayarlanmış oluyor. Onun neredeyse tek yolu bir hafta boyunca sabahın erken saatinde 5 tane saati kurup kalkıp gündüz asla uyumayıp işte gece o biyolojik ritmi kendi düzenine gönderebilmektir. Başka da bir yolu,
evet,
yoktur onun.
Ramazan'dan sonra özellikle bayağı bir zor oldu insanların o şeyi, tabii, kazanması.
Ramazan'ın bir böyle bir şeyi var, böyle bir etkisi var. Çocuklar için de mesela, okula gitmeyen çocuklar için de şu anda gece işte 3'lere 4'lere kadar kalıp gündüz neredeyse uyumak biyolojik düzeni bozucu bir şey.
Evdeki tansiyonu da bozuyor.
Evdeki tansiyonu ve düzeni de bozuyor.
Baba evden çıkarken işte bakıyor oğlun haline, işte üniversite öğrencisi güya, işte yatıyor saatin 11'ine 12'ye kadar. Bu, tabii, sefer, tabii, tembellikle işte suçlanıyor ya da sitem ediliyor.
Tabii.
Gerilim,
tabii,
yükseliyor evde gibi. Bir başka hocam alışkanlık, önemli bir alışkanlık yine.
Evde çorbanın kaynayıp kaynamaması.
Evet.
Şimdi aslında kastımız şu: modernleşmeyle birlikte ev dışında yemek yeme veya dışarıdan ev yemek yemek isteme sıklığında bir artma var. Bu bir norm, toplumsal normlar bu hale gelince bunları yapmamak da bazen hani mahrumiyet hissine sebep olabilir.
Evet.
Yani artık dışarıda işte belli bir sıklıkla ailece yemek yemek artık bir aile olmanın ritüeli. Herkes bütçesine göre, yani bu hafif bir yerde bütçeye göre, ama bir ailece dışarıda çıkıp beraber bir yemek yeme, hatta sık şey zamanlarda zaman zaman dışarıdan yemek istemede, geçmişte gelenekte de vardı, yani fırına lahmacun atıp lahmacun,
evet,
şey yapmak, kabul bunlar makul şeyler, fakat bunun bir dengesinin olması gerekir. Yani şöyle düşünün, neredeyse evde çorbanın kaynamadığı, dışarıdan yemek ısmarlanarak getirildi ki, çünkü dışarıdan gelen yemekler bir şekilde ekonomik da olabiliyor artık yani.
Çok ucuza.
Ucuza olabiliyor. Fakat hani bir evin ritüelini bozuyor. Yani bir evde çorba yapmak, çocukları için yemek yapmak, çocukları için bir şeyler hazırlamak, damak zevkini oluşturmak, bağırsak florasını daha temiz, daha düzenli belli şeylerle oluşturmak başka bir şey. Yani düşünsenize, bir çocuk dış annesinin çorbasını, annesinin şu yemeğini mi damak tadını ayarlayacak, yoksa işte McDonald's'tan veya ne bileyim ev yemekleri olsun, hadi daha kolay yapayım, dışarıdaki bilmem ne ev yemeklerinin den mi damak tadı,
evet,
oluşacak. Bunun alternatifinde yemek yapılmadığında yapılan şey ne? Yani bir kere dışarıdan ne olursa olsun daha evde yapmak daha temiz, daha hijyenik, daha ucuz. Hadi diyelim bu şartlarda dışarıdan gelen bile şey olsa, ağız tadı oluşturmak, ailesi için fedakarlık yapmış olmak, daha hijyenik olmak, daha bir ritüel oluşması, yani paketi hazırlamakla annenizin diyelim ki şeyden, düdüklü tencereden çıkmış bir çorbayı içmek bayağı bir farklı yani.
Çok farklıdır hocam.
Bir bayağı bir
psikolojik farkları var bence.
Şimdi bunun belli bir oranı olabilir yani, haftada bir kere diyelim ki işte dışarıda ailece yemek yemek, ayda bir iki, haftada bir, bilemem yani, o olabilir. Veya diyelim ki işte zaman zaman evden dışarıdan gelmişsiniz, bir etkinlik yapmışsınız, karı koca çalışıyor çok şey, arada bir iki istemişsiniz, yani bunlar da makul şeyler. Ama baskın alışkanlığın evde çorba pişmesi mi yoksa dışarıdan mı yemek olması bence aile düzenlerini etkileyen bir şey. Doğrusu yani diyetisyenler, sağlıkla ilgili ilgilenenler bu konuda bir şeyler söyler ama ben psikolojik yönünden söylüyorum.
Ocağın tütmesi önemli hocam evde.
Evet. Bir evin ev olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi.
İşlerin rast gittiğini, işlerin yolunda olduğunu gösteren bir şey gibi bana geliyor, evet. Bazen böyle çorba kaynaması evde, evet. Böyle bir yemek kokusunun olması. Belki en çok herhalde bu çalışan karı koca, hani veya da çocukları yok ya da çok küçük ama çalışan karı kocalar için bir risk faktörü olabilir.
Evet. Ama çok şükür hala birçok kişi bunun bilincinde, yani evet. Toplumda bu bir şey. Evet. Ama giderek bu artacak.
Evet.
Yani modernleşme arttıkça evde yemek pişme oranı düşüyor. Hani nasıl diyelim ki modernleşmenin bir takım sonuçları var. Mesela çocuk sayısını azaltıyor. Kişi başına bir ailedeki fert sayısını azaltıyor. Evdeki şeyi de azaltıyor. Yani evlenme yaşını azaltıyor, evet. Mesela. Evet. İlk evlenme yaşı artıyor daha
Artırıyor.
Doğrusu. Artırıyor. Diyelim ki işte 26'ları falan buluyor. Çocuk sayısı azalıyor. Evdeki üye sayısını azaltıyor. Aslında yaptığı şeylerden evde yemek pişme miktarını da azaltıyor. Yani modernleşmenin diğer bir sonucu. Geleneksel toplumlarda yemek evde pişer. Modern toplumlarda modernleşme arttıkça dışarıda yeme oranı artar.
Ya da hazır gıda tüketimi.
Hazır gıda tüketimi artar.
Evet.
İşte bunun bir dengesinin olması. Bunun bir dengesi. Zaman zaman esneklikler de önemlidir. Yani çok zor durumda bir bebeği var. Hani tersinden de bir yüke oluşturmamak gerekiyor.
Evet.
Biraz esneklik iyi bir şey.
Evet.
Çocuk anne çok yorgun, çocuk şey bakıyor, hani şey misafir geldi, dışarıdan bir katkı almak, bir şey yapmanı da burada böyle sert bir kültür oluşturmak da istemiyoruz.
Evet.
Mesaj vermek istemiyoruz ama ağırlıklı olarak da evde çorba kaynaması aile olma ritüelini, aile olmaya olumlu etki sağlıyor.
Evet hocam. Beşinci alışkanlıkta eşlerin tek başlarına sosyal medya veya bilgisayar oyunu ile aşırı meşguliyetleri. Buna belki tek başına ve aslında birlikte bile olsa, yan yana bile olsa gömülmekte. Eskiden televizyonlara bakmak, televizyonlara gömülmek şikayeti vardı. Hepimizde aileyi işte parçaladığı söylenirdi. Bunun yerine şimdi sanki yavaş yavaş sosyal medya ve bilgisayar ile meşguliyeti aldı hocam. Bununla ilgili ne söylersiniz? Ve bu geniş geniş belki de konuşulması gereken bir konu aslında. Sosyal medya ve işte aileye etkisi gibi. Ne söyleyebilirsiniz?
Artık şey, sosyal medya kullanımının ailede nasıl kullanımı ile ilgili, kullanılması gerektiği ile ilgili referans kitaplar veya metinler var. Bu o kadar büyüyen bir soruna döndü ki.
Evet.
Aileyle uğraşan bazı kurumlar rehber metin oluşturmaya çalışıyorlar. Mesela herhalde ileride konuşacağız. Benim de birkaç tane buna benzer yazım var. Hatta bir yüksek lisans öğrencim şimdi bu mesele üzerine çalışıyor. Ailelere sosyal medya kullanımı ile ilgili bir rehber metin acaba oluşturabilir miyiz?
Evet.
Çünkü ailelerde önemli bir problem olmaya başladı. Problem ne? Bir, bilgisayar oyunları. Şimdi bu bilgisayar oyunlarını kim oynuyor? Bazen erkek oynuyor. Bazen ağırlıklı erkekler oynuyor. Eve geliyor, yemeğini yiyor. Sonra bir kenara çekilip, ya ben işte çok yoruldum. Bilgisayar oyunu benim zihnimi boşaltıyor diyor. Ne kadar oynuyor? 3 saat, 4 saat oynamak istiyor. Yani eve işte 8'de gelse, 7'de gelse, yemek yese, bir yarım saat çay içse, Diyor ki 9'dan 12'ye kadar uyuyana kadar da 3 saat benim zihnimi boşaltmam lazım. 3 saat ben bilgisayar oyunu oynayayım. Bıraksan onu 3 saat 5 saate dönmeye başlıyor. Bir adım sonrasında hafta sonu da kalalım evde. Pazar günü de evde kalalım ve oynayalım. Gerçek vakaları söylüyorum şeyde. Çünkü bu tür yani oyunlar yaptıkça ettikçe bir bağımlılık yapıcı özelliği olduğu için daha fazla aynı şekilde yapma eğilimini oluşturuyor. Bunun kadın versiyonları da var. Daha az görülüyor ama kadın versiyonları var. Bir nevi eşini çocuklarını uyutup da işte bilgisayar oyunu oynayan. Bir de bilgisayar oyunları artık sadece basit oyunlar değil. Online oyunlar esas mesele. Online oyunlar dışarıda başkalarıyla beraber yapıldığı için bir sosyal topluluk havası da veriyor. Bir nevi arkadaşlarınızla, arkadaş dememek lazım. Sosyal şeyden tanıdık insanlarla bir toplulukla beraber bir iş yapıyorsunuz. Bunun daha profesyonel halleri var. Veya bu bilgisayar oyunu tarafı veya çocuk diyelim ki neredeyse aileye hiç katılmıyor. Kendi halinde bıraksanız bir aile etkileşimine girmiyor. 3 saat, 5 saat, 7 saat, 10 saat bilgisayarın başında kalarak orada bir nevi yaşamak istiyor. Hem eğitim hayatı etkileniyor, hem bedensel pozisyonu şeyi bozuluyor, hem de aile olma rutini bozuluyor. Diğer bir problem bu sosyal medya tarafı. Diyelim ki bir nevi ailesi içinde psikolojik ihtiyaçları karşılanmayan veya ona yatırım yapmayan biri sosyal medya üzerinden benlik sunumu yapıyor. Büyük sosyal gruplarla etkileşim halinde, onlara sürekli mesaj alıp vermekle meşgul bir sosyal medya aktivistliği yapıyor.
Evet.
Bu manzara şöyle, yani evde işte yemekler yendi, bazen yemek sırasında da herkes kendi tarafında elindeki akıllı telefonla kendi taraf şeyde onunla meşgul oluyor. Şu anda evlilik terapilerine gelen kişilerde neredeyse her çifte listeye giriyor bu mesele.
Evet ya, bundan şikayetçi olmayan çift yok gibi. Çok az.
Bize gelen çiftlerde öyle, yani evlilik şeyde muhtemelen hani bazıları daha dengeyi sağlayanlar bize gelmiyordur şeyi, ama evlilik terapisi yardımı alan için başvuranlar da sıklıkla olan şeylerden biri. Daha çok kadınlar erkekler için şikayette bulunuyor ama aslında aynı şeyde kadınlar için de giderek artan bir mesele oldu. Bir de özellikle eşler birbirleriyle uzaklaşıp birbirlerine yatırımları azalınca da sosyal medyaya yoğunlaşmaları daha fazla oluyor. Sosyal medyaya yoğunlaşınca da bir yavaş yavaş bir alışkanlıkla aslında eşle beklentiyi de azaltıp kendine özgü bir dünya kurmaya başlıyorlar. O yüzden de mesela bazı guideline'lar, rehber metinler diyor ki yemek sırasında telefonlar, yemek ve yemekten sonraki bir saat sonrasında telefonların uzakta sessize alınması mesela, evet. Önerilerden bir tanesi. Ulaşılabilir bir mesafede olmaması. Günün akşamın diyelim ki daha ilerleyen saatinde bir çay sohbeti, muhabbet saatinde bir nevi telefonların olmadığı bir zaman aralığı olması. Ailenin birbirlerine etkileşim vakit ayırması. Bu bir araya gelme, toplanma saatinin olmuş olması bir temel mesele gibi gözüküyor.
Evet. Bir başka alışkanlık hocam. Önemli bir mesele yine beraber etkinlik yapıp yapmama. Yani boş vakitleri nasıl değerlendirirsiniz diye bir soruyoruz hocam. Buradan da çok şikayet oluyor. Birlikte bir şey yapamıyoruz, yapmıyoruz gibi bir şikayet oluyor. Bu da önemli.
Evet, evliliğin göstergelerinden biri. Bizim mutlu evliliklerin 7 özelliğinde 7. özellik arkadaşlık düzeyiydi. Bazı çiftler birlikte etkinlik yapmaktan son derece hoşlanıyorlar. Bazı çiftler ya biz etkinlik yapınca aramızda sorun çıkıyor diyorlar.
En çok cumartesi pazar kavga ediyoruz diyorlar.
Evet, bazen. Evet. Oluyor. Yani bazı çiftlerin diyelim ki aslında birbirlerini seviyorlar, birbirlerine beğenileri var. Fakat böyle hani ince şeylerdeki tarzları birbirlerine uymuyor. Bu olabiliyor. Yani şöyle düşünün, kendi diyelim ki arkadaşlarınızı, sosyal arkadaşlarınızı düşünün. Bazı insanlar çok iyi olduğu halde onunla vakit geçirmek çok da hoş gelmiyor size. İnce şeylerde tarzınız uymuyor.
Evet.
Eşlerde, evliliklerde bu oluyor. Bu, ama bu evlilik. Bir evliliği bağlayan şey, tek şey bu değil. Bir sürü şey var. Bu böyle olunca çiftler değişik yollar bir şekilde bulmaları lazım. Yani bir beraber o aktivite değil de şunu yaparken iyi oluyor falan gibi şeyleri arttırmaya. Ama bunu, hani bu öyle olmuyor diye aktiviteyi sıfırladığınız zaman olan şey kopma. Bir nevi öğrenmeye ya zorlamak gerekiyor.
Evet hocam.
Var olan hali de kabullenmek gerekiyor. Yani nasıl hali? Ya işte biz beraber şu işi yapmakta o kadar da iyi değiliz denebilir. Yani başka evliliklerin diğer alanlarında güçlüyse her alanda mükemmel olmak gerekmez.
Evet.
Yani eşinizin anneliğin, babalığını acayip seviyorsunuz. Son derece güvenilir bir insan. Merhametli, şefkatli ama işte araba sürerken beraber uzun yolculukta huysuz birine dönüyor. Hı. O yani bu tür şeyleri tolere etmek gerekiyor.
Evet. Çok eğlenceli değil ya. Değil. Çok hareketli değil. Yani siz biraz böyle akşamları çıkalım da uzun yürüyelim isterseniz. O biraz böyle daha evde oturmak isteyebilir.
Evet. Yani uyum sağlamaya, eşlerin birbirine dikkat etmeye, beklentisini karşılamaya çalışmak ama aşırı da zorlamamak gerekiyor. Yani kimseyi kendi istediğimiz bir tornadan geçirme şansımız yok. Yok.
Evet. Son şeyimiz hocam, alışkanlık, karar alma süreçlerinin birlikte olup olmaması. Bu nasıl etkiler böyle biraz üzerine düşünsek ya, konuştuğumuz da bir mesele aslında daha önce.
Bu çok önemli bir mesele. Yani şu önemli mesele, çünkü eşlerin birbirleri ne kadar dikkate aldığını gösterme açısından da önemli. Bir de adalet meselesinde de önemli. Bu güç dağılımı meselesi üzerinden de tartışabiliriz bunu. Diyelim ki bir toplam güç evde, kararı kim alırsa aslında güç onda demektir. Ev alacaksınız, çocuğun okula gidecek, işte hangi eve taşınacaksınız, ne bileyim hangi eşyayı alacaksınız, nerede tatile gideceksiniz, hanginizin ailesine ne kadar para harcayacaksınız. Bunlarla ilgili karar alma sürecinde ki güç dağılımı farklı olabilir. Gücü 100 dersek acaba birinde 100, diğerinde 0 mı? Hani bu bir tiranlık gibi bir şey aslında.
Evet.
Bir krala karşı bir teba şeyi.
Evet.
90'a 10 yine aşağı yukarı bir düzen. 80'e 20 kabul edilebilir bir şey değil. Hani 70'e 30 yine baskın bir tarafı çok fazla. Benim önerim şu. Hani illa 50-50, 50-50 mümkün olmuyor bazen. 60-40 aralığında mesele bazlı değişmesi. Yani her zaman 61'in değil de mesele bazlı, bazen 60 kadının bazen erkeğin
bazı durumlara
uygun, evet, esneklik, evet, öyle. 50-50'nin, evet, de başka sorunları oluyor.
Evet.
Hani meşhur şey var ya, çocuk bağırıyor, anne o taraftan şimdi sana seslenme sırası babanda.
Hı hı. Bugün çocuk, sıra babanda. Baba,
yani seslenmeyi de sıraya koymuşlar. %50 %50. Çocuk anne bağırıyor. Bu sıra babanda, babandayı bağır diyor. Hı hı. Yani bu kadar mekanik bir %50 gerçek hayat içinde yürümüyor. Daha çok bir güç dağılımında bir denge olması lazım. Eşin etkisine açık olmak lazım.
Evet.
Karar alma süreçlerinde bir müzakere, birbirini ikna etme, bir istişare sürecinin olması lazım.
Evet.
Karar alırken de hani bir şey, beraberce bir müzakere sürecinin olması lazım.
Tabii çocuklara bile bir sorulabilir. Tabii. Bir şey, fikirleri alınsa çok harika olur, güzel olur.
Tabii. Belirli bir yaşa gelmiş çocukların, küçük de aslında, daha küçük çocuklarda da mesele bazlı olarak karar alma, ama daha büyük meselelerde ayrı bir şey. Bir karar alma sürecinin birlikte olması gerekir.
Evet hocam. Önemli bir meseleden konuştuk. Evlilikleri etkileyen bazı alışkanlıklar, bazen bazıları çok gözden kaçabiliyor, çok önemsenmiyor ama biz bunun terapilerde de çok önemli ve iyi olduğunu fark ettik ve bununla ilgili biraz bugün konuştuk. Şimdi hocam biz birkaç programdır bir duyurumuz oluyor. Bugün yeniden yapalım. Biz dilerseniz biraz bahsedip sonra sözü size vereyim, evet, hızlıca. Bir duyurumuz vardı bizim. Dedik, evet, ki evet, dinleyicilerimizden bize iyi anılarınızı, yani çocuklukta size yapılmış iyi davranışları, yani iyi anıları lütfen bizimle paylaşın. Sloganımız iyi olan yayılsın da, ama bunun bir amacı var. Çünkü biz bu iyi davranışlar üzerinden, çocuklukta aslında bize yapılmış iyi davranışlar üzerinden negatifte göstererek terapilerden aldığımız bilgileri, terapi gruplarından aldığımız bilgileri bir araya getirerek resme beraber bakıp aslında bir anlamda bir rehber metin ortaya çıkarmak istiyoruz. Bazı iyi gelen davranışları bulup ortaya çıkarmak istiyoruz ve yaymak istiyoruz kitap halinde. Bununla ilgili siz söylemek istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Bunu ekleyeceğimiz evet. Bir şey.
Bu aslında önemsediğimiz bir şey. Dinleyicilerimiz bize destek olursa memnun oluruz. Şu ana kadar 70 civarında öykü biriktirdik. İstediğimiz şey şu: başkalarının size yaptığı iyilikleri bize yazın. Çocukken başkalarının size yaptığı, halen unutmadığınız iyilikleri bize yazın. Biz onları toplayacağız. Sonra iyi gelen davranışları bir listeleyeceğiz. Çünkü travmatik yaşantıları biliyoruz zaten. Onları sınıflamış durumdayız. Bunu da sınıflayıp yan yana koyacağız. Böylece çocuklukta iyi gelen, çocuklukta kötü gelen anıları, hareketleri, davranışları beraber görmüş olacağız. Çünkü hep dengeli bakmaya, iki taraflı bakarsak gerçek resmi görmüş oluyoruz. Bunun için yapacakları şey şu: medaimyanikkliniği.com'a gidip oraya gittiklerinde zaten o sayfa direkt önlerine açılıyor. Yani 3-5 satır bile olsa, işte mesela nasıl, işte örnek gelen şeylerden bir tanesini söyleyelim. İşte komşun, biz o mahallede sokakta oynarken üst kata çıkmakta zorlanırdık. Komşularımızdan bir tanesi, çocuklar su isterse bize her zaman şefkatle suyu verirdi. Mesela basit bir öykü.
Evet.
Bunun gibi bir öykü veya işte dedesinin, diyelim ki onun karnesini, gelince güzel bir karneyi alıp işte karneyi götürüp kahvehanedeki arkadaşlarına gösterip torunundan bir gurur duyup geriye getirmesi.
Evet.
Bu çocuğun, kişinin yıllar geçmesine rağmen zihninde kalan bir şey.
Evet.
Beğenilmek, takdir edilmek.
Bu temel bir ihtiyaç. Çünkü.
Temel bir ihtiyaç. Bunu gösterir. Buna benzer anıların medaimyanikkliniği.com adresindeki ilgili şeye yazmalarını, yazınca da hiç kişi kimlik bilgileri istemiyoruz zaten.
Evet.
Ve o kısa bir zaman sonra da web sayfasında o öykü yayınlanmış oluyor.
Evet. Şimdiden teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekleriz efendim. Evet kıymetli dinleyenler, bugün de bir programın sonuna gelmiş olduk. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş ve kıymetli hocam psikiyatrist Profesör Doktor Medaim Yanık'la bir programın daha, Mutlu Evlilik Atölyesi'nin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.